Merhabalar, ben Türkiye'nin en spontan sinema yazarı Umur Çağıntaş ve o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim, bu ne güzel sürpriz.
Evet değil mi? Böyle bir sabaha şey diye uyandım. Bugün Seda'yla podcast yapmamız lazım.
Ya işte evet böyle. Biz böyle bir ekibiz. Başkaları birbirini sevmiyordur belki. Biz böyleyiz ama yani. Yapacak bir şey yok.
Yani şey de olmasın ama sevmediğim insanlarla podcast yaptığım oldu mu oldu.
Ay biraz oldu. Biraz şey de oldu sanki.
Ay ne yapayım işte ben de ikizlerim. Bir işe başlıyorum. Bazen sonunda şey yapıyorum. Ama sanıyorum Sedacığım bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Oscar boyundan sonra hayattaki en büyük bağlılığım sana.
Ya bak görüyor musun?
Böyle gerçekten. Bir 10 seneyi aşmış bir dostluk, birliktelik diyeyim hatta. Yani
diyebilirsin. Böyle partnerim bir diye bahsediyorum ben senden.
Vallahi ben de öyle bahsediyorum. İşte biz de böyleyiz ya. Ama hepsi sizin için bu arada. Asla kendimiz için değil.
Asla. Yoksa... Çok iyi vakit geçirdiğimiz için falan değil.
Asla. Sinema konuşmayı da çok sevmediğimizi gayet iyi biliyorsunuz.
Asla. Ben daha çok ayı verdik enerji falan konuşmayı seviyorum.
Ben de mesela ya finans işi yaptığım için mesai bittiğinde dahi finans konuşmayı çok seviyorum. Mesela en sevdiğim şeylerden birisi arkadaş toplantılarında bana yatırım önerisi sorulması. Bayılıyorum.
Abi dolar alalım mı?
Ay ay ay. Keşke dolar alalım mı olsa. Ne alalım? Kral.
Oo daha fena. Benim eşim de finansla ilgileniyor. Ona da sürekli abi dolar alalım mı diye soruyorlar. Mesela o şey yapıyor. Abi kaç dolar alacaksın diyor. Mesela bu da güzel bir cevap
çok
bence.
Çok mantıklı.
1000-2000 falan diyorlar. E al abi o zaman diyor.
Alacağım tabii. Anlayacağına ne yapacaksın? Bu da babam ve oğlumdan kalmadır. Evlenir tabii evet. İnsan. Evlenmez mi hiç? Dolar da alır tabii insan. Dolar alınmaz mı hiç?
Özgöz belki de almadan geçmedi.
Canımız Özgöz belki be. Çok severim ben kendisini bu arada.
Ben de çok severim. Kendilerim
de Güloya'dan sebep.
Ben de çok severim. Hatta yani o dönemden çıkan büyük yıldızın Tuğba Büyüküstü'nün olması, Özgöz Berk olmaması bir tık kalbimi kırıyor açıkçası.
Benim bir tık değil epey kırıyor. Tuğba Büyüküstü'nün bu ülkeye atılmış en büyük kazıklardan birisidir.
Kontroversiyel bir şekilde başladık gerçekten. Buyurunuz. Sayın Taş.
Ya bizi dinleyip de böyle ya yapmayın Tuğba Büyüküstü'nün çok büyük oyuncu diyecek birisi yoktur herhalde ya.
Varsa dinliyorsa yazsa da öyle ya. Birisi. Yazsın. Ya,
bence yazmayıp direkt kapatsın bu bölümü diyorum ben. Merak etmeyin Tuğba Büyüküstü'nden konuşmayacağız bölümün devamında. Yine son dönemde çıkmış olmuş sinema haberleri ve bir adet film konuşacağız bu bölümde. Bu sefer bir değişiklik yapalım. Geçen bölümden farklı bir gidişat olsun ve ortak izlediğimiz o filmi konuşalım. O filmde ne? Jennifer Lawrence'ın bunda oynamayı nasıl kabul ettin dediğimiz yeni komedisi No Hard Feelings.
Ellerinde kaseti var herhalde falan diyeceğim ama ihtiyaç yok. Kadın zaten filmde bir kasette olabilecek her şeyi vermiş ellerine seyircinin. Yani herhalde bu da onun ahmeri vahmerisi diye düşündüm ben. Hani yani böyle evet. Bir komedyen olarak kendine bir alan açma çabası olabilir. Yani kötü de değil ama sürekli şey hatırlatmam gerekiyor. İşte 4 Oscar adaylı bir tane Oscar'ı var bu kadının falan. Hani ne yapıyorsun sen? Çok şey çünkü çıkış yapmaya çalışan kadın oyuncu. Sarışın kadın oyuncu rolü. Değil mi?
Ben şey bulamıyorum yani bir denk de bulamıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sadece şuradan şey düşünüyorum. Cameron Diaz doğru söyledim mi? Vahmeri.
Evet. Çok zor evet, söylemesi. Hızlı bir şekilde çok söylemesi zor. Çok zor.
Ben şöyle yapayım. Cameron Diaz, There Is Something About Mary yaptığında bu profilde bir oyuncu değildi.
Değildi.
Hani çok benziyor bence evet. Neredeyse ikisi de şey ya bel altı böyle sınırda tuvalet komedisi olabilecek falan bir yerde. Ama yani şey hep Jennifer Lawrence'ı Julia Roberts'la karşılaştırırız ya. Ama Julia Roberts, şey, Jennifer Lawrence Julia'ya göre seks apelinin daha farkında ve bunu kullanmayı da seven, tercih eden bir oyuncu.
Hı-hı.
Bir taraftan da ama şey de takılır. Ay işte hatırlıyorsundur, Chris Pratt'le seks sahneleri çekmek çok zordu. Çok zorlandım.
Çok utandım.
Evet, çok utandım evli bir adamla bu sahneleri çekmekten diye böyle bir cumhuriyetçi tarafı da var sağ olsun ama bilemiyorum yani. Spoiler vereceğim. Spoiler geliyor. Çırılçıplak olduğu bir sahne var filmde.
Ve çok uzun bir sahne.
Çocukları dövdü.
Ve çok uzun bir sahne ve çok gereksiz de bir sahne. Ve estetik desen değil, sanatsal desen değil. Bu sahneye ihtiyacı var desen değil. Yani bununla alakalı bir şey söylemi var. Bu filmde değil de galiba Red Sparrow'da çıplak göründüğü bir sahne varmış. İşte bu telefonu hacklendiğinde özel fotoğrafları yayılmıştı internete. Hani orada çok kötü hissettim kendimi günlerce ama burada kendi ajandamla soyunduğumda işte hani hikayeyi ben kontrol ediyorum gibi hissettim. Bu benim tercihimdi falan. Hani öyle bir yerden yaklaşıyor desem niye bu ajandan olsun ki ne oraya gidiyor yani hani. Bu şey gibi değil, Titanic'te Kate Winslet'ın üstünü çıkarması gibi bir şeyden bahsetmiyoruz.
Bu arada yani şey değil, burada söylediğimiz şey de yanlış anlaşılmasın. Jennifer Lawrence aşırı güzel. Çok hoş bir kadın. İstediği zaman, istediği yerde nasıl istiyorsa soyunur, eder. Burada ahlakçı mı ahlakçı zannetmeyin
onun,
bizi.
Onun kararı, kesinlikle değil.
Ama şey yani, bu filmdeki böyle bir... Gerçi bir taraftan da şey de düşünüyorum. Yani filmin tonu da o kadar sınırda geziyor ki orada bir underage birisiyle birlikte olma fikrinin de sınırlarını zorlayan şeyler de var. Aradaki yaş farkı aslında mesela belki de ben 90'lı olduğum için ve 20'ler bana çok uzak olmadığı için Jennifer Lawrence'la yaşıtız. Çok da uzak gelmiyor. O yüzden Jennifer Lawrence'ı mesela şey olarak algılayamıyorum. 35 yaşında bir kadın diye izleyemiyorum ben hala. Benim için o Silver Linings Playbook'ta çıkışını yapmış 20'lerinin ilk yarısındaki starletimiz olarak kaldı birazcık. Ama filmde hiç bahsetmememiz ve bu sahneye takılmamız. Şöyle ufacık bahsedelim
tamam,
bu arada.
Tamam, filme dönelim. Filme dönelim.
Küçük bir kasabada hayatı bir şekilde oraya programlanmış. Şey, klasik işte doğduğu yerden uzaklaşamayan, gidemeyen insan hikayesi bir yerde. Ve bu kadıncağız nakite ihtiyacı olduğu için, paraya ihtiyacı olduğu için zengin bir aile asosyal çocuklarına kiralık sevgili ararken bu ilanı görüyor. Bu insanlarla bir araya geliyor ve çocuğun haberi olmadan onun hayatına sevgilisi ya da ne bileyim ilk cinsel deneyimi olmak üzere girmeye çalışıyor. Hikayenin özü bu.
Nurgül Yeşilçay'ın filmi neydi? Bir şey gelin.
Eğreti gelin.
Eğreti gelin. Atıf Yılmaz yapınca beğeniyorsunuz.
Doğru. Eğreti gelin.
Yani evet, bir coming of age, işte yetişkinliğe geçiş hikayesi. Hani hep daha böyle yaşlı ve bilgi olan karakter erkektir. Buradaki Jennifer Lawrence'a da bilge dememiz çok zor ama burada hani o roller birazcık ters dönmüş. Biraz böyle şeyle de derdi var. Erkek olmayla gelen yüklerle de derdi var.
Evet.
Biraz işte ekonominin geldiği yer, Amerika'daki housing krizi falan gibi yerlere de böyle küçük küçük dokunuyor. İşte tüketim çılgınlığı, küçük yerlerdeki hayatın artık Instagram friendly zenginlerin etrafında dönmesinden falan da bahsediyor biraz. Yani öyle böyle küçük de bir tüketim toplumu eleştirisi de var. Ama daha çok dediğin gibi şeyle ilgileniyor. Milli olabilecek miyizle ilgileniyor aslında. Film
aynen, kaba tabirle. Dediğin gibi hem oğlanın üzerinden bir coming of age hikayesi hem de kadının üzerinden de işte o şey var. Yetişkin olup yetişkin olamamışların coming of age'i. Böyle iki jenerasyondan. İlginç. İzledik. Böyle bir şey izledik mesela. Unutmayacağız bunu. Anısı olacak. Jennifer Lawrence'ı biz böyle bir şey de izlemiştik. Hatırlıyor musunuz diye konuşacağız.
Benim izlediğimin ertesi gün de doğum günüymüş kendisinin. Yani niye böyle bir film, niye bu filmi açıp izledim? Niye böyle bir film çekilmiş? Meğerse her şey Jennifer Lawrence'ın gıyabında doğum gününü kutlamak içinmiş. Bu kadar da dünya benim etrafımda dönüyor.
Şey sorayım mı Seda? Bak hiç yapmıyordum. Peki bu filme kaç yıldız verirsin Seda?
Kaç yıldız veririm? Of.
Evet, yok yok, hayır. Hayır, asla böyle bir baskı yapmayacağım sana.
Ya 2,5'tan 3 veririm. Oppenheimer'la aynı.
Yürü be Seda.
Yani sonuçta bir promisi var. Onu da deliver ediyor. Sonuçta biz bu filmden şey beklemiyorduk değil mi? Hiçbirimiz Oscar yarışında adının anılmasını beklemiyorduk.
Yani umuyorum ki beklemiyordur başkaları da. Ben de bir iki yıldız bastım bu filme. Korkunç final kısmında bir şeylere bağlayacağım diye yaptığı saçmalıklar sebebiyle dedim ki teşekkürler kardeşim. Hayır. Evet. Geçelim bir sonraki meselemize. No Hard Feelings'i kenara atıyoruz. Şeyden başlayalım bence. En skandalından başlayalım. Lars von Trier kendisine bir kız arkadaş, bir ilham kaynağı arıyormuş Seda'cığım. Instagram'da bir video paylaşmış. Videoda this diyor ki Parkinson hastasıyım. Obsesif kompulsif bozukluğum var. Kontrol edilebilir de bir alkoliyim. Kendime diyor bir kız arkadaş slash ilham kaynağı, muse arıyorum. Bu da mail adresim. İsteyenler başvursun. Şimdi sevgili Hitler'i anlayan Lars von Trier.
Onu mu övseydik bu hafta dedim şu anda. Evet. Yani
onu düşündüm ama şaka yoluyla olsa dahi övmek istemedim kendisini. Sevgili LVT. Yani bu tam şey ya, Avrupalı beyaz adam delirmesi artık. Ama zaten evet, bu adamın deli olduğunu biliyorduk da bu yaşla birlikte iyice şeyi bırakmak. İpleri şartı salmak. Şurtu. Aynen.
Hiç bir ahlak, arkadaşım kulakları çınlasın şey derdi. Kopuk uçurtma derdi. Tam öyle güzel. Yani.
Güzelmiş. Beğendim bu benzetmeyi. Ne diyorsun Sedacığım? Başvuracak arkadaşlara başarılar mı dilersin?
Yani açıkçası evet, beni bu üzüyor. Gerçekten buna başvuracak çok kadın vardır.
Çok üzülerek söylüyorum. Oscar Boy'da paylaştım ben bu haberi. Gelen alıntılar ülkeye dair kalan son umudumu da tüketmiş
yapma
olabilir.
Yapma ya.
Yani üzüldüm. Şey çok mesela, benim şey ben de yapayım bunu. İşte benim kimlik arkalı önlü fotokopi falan yazan erkek de çok. İlginç. Nasıl İlginç. Bir psikoloji?
İlginç. Yani diyecek bir şeyim yok ya. Güzel delirdi.
Güzel
delirdi. Şeyleri falan hatırla, o Breaking the Waves zamanı. Avrupa sinemasının yeni kötü çocuğu işte. Her şey ona emanet. Sinemanın geleceği falan, vardığımız nokta bu.
Ya hiç sevmem ama sanırım melankolya bir şeymiş, sınırmış. Oradan sonra full delirdi artık. Hmm. Yani çektiği filmler de çok kötüydü. Haricinde gittiği festivallerde ürettiği söylemler de çok kötüydü.
Yani işte muhtemelen...
Çirkin yaşlandı.
Evet, kötü yaşlandı. O şeyi taşıyamadı. Kanda yaşadığı şeyi taşıyamadı gerçekten.
Personundan
gratalığı. Hmm.
Peki bir şey soracağım. Şöyle sorayım. Türkiye'de biri bu şekilde delirirse hangi yönetmenimiz delirir?
Yönetmen değil de İbrahim Tatlıses bence.
İbrahim Tatlıses. Zaten Lars von Trier bence İbrahim Tatlıses cosplay yapıyor şu an. Bu çok kaçak ve tembel bir cevap oldu. Sedacığım kabul etmiyorum.
Yönetmen diyorsun. Yönetmen. Onur Ünlü?
Çok iyi. Bir ara komedinin dehası kabul ediliyordu. Leyla ile Mecnun denilen korkunç diziyi izleyen ekip tarafından. Ondan sonra bir uzun bir birlikteliği oldu. Birlikteliğinin son dönemine doğru çıldırdı. Kız arkadaşını da çıldırttı. Kadın kendini zor kurtardı derken vallahi uyuyor hikaye. Çok uyuyor.
Oldu sanki, evet.
Evet.
Senin aklında kim var?
Sinan Çetin diye düşündüm. Hani işte teknede soyunmalı falan filan, götünü kameralara göstermeli bir, o da dönemden geçti ya yakın tarihte. Ama galiba Onur Ünlü daha mantıklı.
Daha Türkiye'nin yakın Lars von Trier'i,
Türkiye'nin Lars von Trier'i Onur Ünlü'dür. Bu bölümden çıkarılacak sonuçta bu. Leyla ile Mecnun zaten Onur Ünlü'nün Dancer in the Dark'ıdır. Keşke Leyla ile Mecnun'un solunda da bütün karakterler... Neyse. filmi izleyenler şakamızı anladı diyerek, madem Türkiye'den gidiyoruz, yine Türkiye'den bir haberle devam edelim. Sarmaşık ve Kelebekler'in yönetmeni Tolga Karaçelik Amerika'da tamamen İngilizce bir film çekti.
Çok heyecanlı.
Uzun bir adı var. Tam Türkçesi bir seri katil hakkında yazmaya karar veren bir yazarın sığ hikayesi. Filmde Steve Buscemi, Severance dizisinde izlediğimiz Britt Lover ve sanırım en son First Cow'da izlediğimiz John Magaro var. Bir kara komedi türünde olacakmış. Filmin konusuna gelirsek, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyormuş. Az çok tahmin edebiliyoruz sanırım filmin tonunu. Zaten Kelebekler de böyle bir kara komedi tarzındaydı. Sarmaşık daha karası fazla kaçan bir komediydi. Nedir beklentimiz Sayın Artar?
Ay hiçbir beklentim yok açıkçası. Ben Sam'i çok seviyorum. Yani nerede oynasa izlerim. Kötü Adam Sandler filmlerini bile izledim. O anlamda hani çok özel bir film olmasına gerek yok. Ben varım.
Vallahi şöyle bir Sundance'a gitmesi, Sundance'da çok beğenilmesi, Sony Pictures Classics'in alması falan yok mu Seda?
Yani olsa iyi olur tabii. Ama biliyor musun bizi kıskanıyorlar. O yüzden olmayabilir.
Ya evet. Mustafa Osun'un ayağını nasıl kaydırmışlardı hatırlarsınız arkadaşlar.
Tabii tabii.
Kaydırmışlardı. Neredeyse Oscar'a dayalıyordu Ayla. Ama Mustafa Osun çıkıp Türkiye çok kötü bir ülke. Türkiye'den nefret ediyorum demediği için akademi dedi ki hayır Mustafa. Hayır. Sana bu adaylığı vermiyoruz. Önce Türkiye'yi kötüleyeceksin.
Önce Türkiye'yi kötüleyeceksin. Bu birinci kuraldır. Herkes bilir.
Aynen aynen. Yani Osmanlı ya. Orhan Pamuk'un Osman diyor.
Osman nereye gelmeye çalıştığını anlamaya çabalıyordum evet, gerçekten. Evet.
Orhan Pamuk'un da biliyorsun Nobel'i tamamen öyle gelmişti.
Onunla ilgili evet hepimiz biliyoruz.
Evet. Yani Gaye Suakyol neden yurt dışında konuşuluyor? Çünkü Türkiye'yi kötülüyor gittiği her yerden.
Her yerde.
Bunlar biliniyor, bunlar konuşuluyor arkadaşlar.
Katılıyorum.
Benim bu arada beklentim epey yüksek ya yani şey olarak yani böyle bir Oscar başarısı bilmem ne falan filan değil de ya bizden gidip bunu yapabilen neredeyse hiç kimse olmadı benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ben hatırlamıyorum yani Türkiye'de belli bir üne sahip bir oyuncunun Amerika'ya gidip ya bu bahsettiğimiz isimler şey değil tabii A-lister değil ama zaten A-lister dediğimiz kavram artık çok bitti. Steve Buscemi gibi bir efsaneyle şu an televizyonda çok iyi işler yapan oyuncularla bir film çekiyor olması güzel. Bir Deniz Gamze Ergüven'i belki örnek verebiliriz. O da Handmaid's Tale'a birkaç bölüm yönetmenlik yaptı. Ama Tolga Karaçelik böyle tamamen Türkiye'de bir kariyerle başlayıp oralara giden. Sundance'de de sanırım Kelebeklerle ödül almıştı.
Ödül almıştı. Muhtemelen evet evet ödül almıştı. Muhtemelen onun açtığı bir yol bu. Ben öyle olduğunu düşündüm haberi görünce.
Heyecanlandıran filmler derken Paul Mescal ve Saoirse Ronan'ı bir araya getirip İrlanda bayraklarını açtıran Faux'dan ilk görseller geldi arkadaşlar. Yani Oscar Boy'un Instagram'ına bu kadar yaraşamaz, bu kadar güzel like alamazdı. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Like'a basan elleriniz dert görmesin.
Bir hoş oldum gerçekten.
Böyle bir ihtiyacım varmış.
Konusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani ama sinirleri bozulmuş genç evli bir çift izlemekten keyif alırım yani hiç problem değil. Muhtemelen bir dönem filmi. Sen biliyor musun konusunu?
Biliyorum bir bilim kurgu romanı.
Aa.
Evet evet Ian Reid'in bir kitabından uyarlandı.
Daha da enteresan. Çünkü dönem filmi gibi gözüküyor.
Sanırım dönemsel bir durum da var da Oscar 2024 tahminlerinde de bahsetmiştim. Oradan böyle bir kopya çekerek buraya yetişecek olursam. Bu arada filmin yönetmeni Lion'ın yönetmeni. Öyle bir tatsız bir durum var. Onu not düşüyor. Ve Passengers'ın yönetmeni işte.
Ha, yakın gelecekte geçiyormuş. Ben kostümlerden yakın geçmiş olduğunu düşünmüştüm. Yakın gelecekmiş.
Kadının eşi bir uzayda bir göreve gönderiliyor. Bu sırada onun yerine bir klonu bırakılıyor. Ve o klonuyla arasındaki sanırım kurduğu bağ artı tamamen iklim krizinde mesele edinen bir alt metni varmış.
O gözyaşları sel olacak diyorsun.
3 kişilik zaten kadroda başka hiç kimse yok. Yani film küçücük bir oyuncu kadrosu var. Çoğunluğu tek mekan diye biliyorum. Amazon tarafından gösterilecek yurt dışında. Buradaki karşılığı ne olur bilemem. Haydi bakalım Faux gel de izleyelim. Seda'nın Umurcuğum bunu mutlaka konuşmamız lazım diye her gece yatmadan beni uyardı Bradley Cooper meselesi.
Ay Bradley Cooper. Bu sezonun baş düşmanı belli oldu benim için.
Zaten hiç sevmezsin sen Bradley.
Zaten hiç sevmezdim. Babanı da sevmezdim sütü olan.
Ya Amerikan Müzikal Tiyatrosu'nun efsanevi isimlerinden Leonard Bernstein'in bir biyografisi çekildi. Bradley Cooper kendi çekti. Çok enteresan bir şekilde filmin adı Maestro ve başrolde Bradley Cooper var diye düşünüyorduk ama ilk poster falan tamamen Kelly Mulligan'ın karakterine odaklanmış. Sanırım bütün hikayeyi eşinin gözünden anlatacakmış ve A Star Is Born tarzı bir şey bekleniyor. Yani Gaga'ya ayırdığı yer gibi Kelly Mulligan'a yer ayırmış. Bu konuda takdir ediyorum bu arada Bradley Cooper'ı. Yalan söylemeyeyim.
Buna ben de şaşırdım.
Şeyde de çünkü A Star Is Born'da da kendini çok geriye çeken bir yönetmenlik vardı ya. Böyle bir görünüyordu, kayboluyordu. Ama tabii asıl mesele şu an sosyal medyada epey konuşuldu. Bradley Cooper'ın ilk çıkan fragmanda burnu. Leonard Bernstein bir Yahudi. Ve Bradley Cooper kendi isteğiyle bir prostetik makyajla kendine burun yaptırmış. Ve bu burun meselesi de hani antisemitizm üzerinden bir şeyler okumaya, incelemeye başladığınızda hani görsel medyada, ana akımda Yahudilerin temsilinde epey kilit konulardan biri. Dolayısıyla herkese çok tepki verdi. Yani bir antisemitik bir stereotipi sen tekrardan yaratıyorsun diye. Çok da abartılı bir burun. Fakat bu
evet,
tepki
yani
üzerine...
Evet, yani Bernstein'in orijinal kendi burnuyla alakası yok.
Ama Bernstein ailesi de çıkıp dedi ki ya bu Bradley'nin kendi kararıydı. Biz saygı duyuyoruz ve hiç bu konuyla sıkıntımız yok. Babamız da yaşasaydı o da bununla bir sıkıntı yaşamazdı diye beyanda bulundular. Fakat bu bizim konuşmamızı durdurur mu? Asla.
No way. Yani bir de şey, anlıyorum ben bunu. Çok iyi niyetle böyle bir canhıraş filmi savunmaya koşmuşlar ama senin mezarından kaldırıp hakkında yorum yaptığın babanın fikri beni çok ilgilendirmiyor. Ben sonuçta temsille alakalı bir derdim var benim ve aslında senden çok daha büyük bir şeyden bahsediyorum burada. Yani hani kişileri değil de kavramları konuşalım. Bana şey enteresan geliyor. Hiç kimse mi dememiş Bradley Cooper'a? Ya sence de biraz şey olmadı mı? Abartı olmadı mı?
Ya Bradley bari yemek yerken çıkar şunu.
Ama karakterde kalmayı tercih ettiği için. Yani bilmiyorum ya. Bir yandan ben şeye çok karşıyım böyle. Yok muymuş abi işte şişman yok muymuş? Şişman biri oynasaymış hani. Mesela Viola Davis'le yani. Bunu çok konuştuk ya. Ya da işte Brandon Fraser'ın Oscar'ında yok muymuş daha şişman biri falan. Yani şey, ben biraz daha eski usul bir izleyiciyim o anlamda. Hani Viola Davis'i izleyebilmek için bazı şeylere göz yumabilirim. Tamamen bunun üzerine mizah yapılmıyorsa ve tamamen bunun üzerine bir şey hikayesi anlatılmıyorsa, yani bu bir sömürüye dönüşmüyorsa buna göz yumabilirim. Ama mesela bu örnekte bir, yani belli ki işinin uzmanı değil yapan insanlar ve sen buna uyanmamışsın. Bu senin yönetmenliğinle ilgili bana bir şey söylüyor. İki, hiç mi kafa yormadın arkadaşım? Yani bunu öngörmemiş olamazsın. Üç, çok kişisel bir yerden gelerek söyleyeceğim. Jack Gyllenhaal bütün hayatı boyunca bu adamı oynamak istedi. Yani ve şeydi, Cary Fukunaga'yla, ki kendisinden de hoşlanmıyoruz bugünlerde ama Cary Fukunaga'yla bir projeleri vardı, geliştirmeye çalıştıkları. O muhtemelen böyle bir kadın merkezli anlatı olmayacaktı. Daha hani maestro bir hikaye olacaktı. Hatta o filmin işte geliştirilmeye başlandığı falan gibi şeyler konuşulurken bir anda Bradley Cooper'ın Bernstein'in ailesinden onay aldığı ve bütün haklarını devraldığı ve başka hiçbir filmin yapılamayacağına dair haberler çıktı. Ve Jake Gyllenhaal hayatı boyunca oynamak istediği adamı oynayamıyor.
Ve şöyle de çok enteresan bir şey var. Bradley Cooper bu projeye ta A Star Is Born döneminde ilgilenmeye başlamış 2018'de. Ve o dönem sanırım bir storyboard mu bir şey yapmış, bir şey çekmiş yarım saatlik. Ve onu Steven Spielberg'e izletmiş. Steven Spielberg A Star Is Born premierinde filmi de izledikten sonra git ve derhal bu filmi çek diye ona öneride bulunmuş. Steven Spielberg de birazcık şey gibi, yani hani baş psikopos gibi bir durum. Hani Hollywood Yahudilerinin en zirvesindeki isim gibi birisi. Onun da böyle bir Bradley Cooper'a geçit vermesi falan enteresan. Bradley Cooper bildiğim kadarıyla Yahudi değil, değil mi?
Ben de değil diye biliyorum ama kim bilir.
Yani
Lady Gaga'nın İtalyan çıkması gibi bir durum çıkabilir burada.
Ay vallahi vallahi şu an yazıyorum. Gençler, is Bradley Cooper Jewish? Değilmiş.
Araştırmacı gazetecilik dersen var.
Değilmiş. Şey, anası İtalyan, babası İrlandalıymış.
Okay. Çok
Jake Gyllenhaal'la Aynen öyle. Jack Gyllenhaal'la ilgili durum da yani Jack Gyllenhaal işte bir 20 senedir sektöre girdiğinden beri o da bir Yahudi olarak Leonard Bernstein çünkü hani sektördeki böyle çok ikonik isimlerden birisi canlandırmayı çok istemiş. Bununla birlikte hani Bradley Cooper'dan bu kazı yetmezmiş gibi 2016'da da neredeyse Nightcrawler'la aday olacakken American Sniper'la Bradley Cooper'a kaptırmıştı adaylığı. 2016 mı 2014 mü yanlış söylemeyeyim.
Annette Bening için Natalie Portman ne hissediyorsun?
Yani Jack Gyllenhaal için de şu an Bradley Cooper bu. Yani Bradley Cooper bir de Taylor Swift'le çıkarsa tam olacak.
Tam olacak gerçekten.
Bırak Jake'imizin peşini ya. Zaten Jake sinemadan şey yapmış, bıkmış, bırakmış. Ya rica ediyorum sevgili Hollywood. Bizi dinleyen büyük stüdyo sahipleri. Jack Gyllenhaal'a düzgün roller verin.
Evet
Yeter.
lütfen lütfen çok rica ediyorum.
Ya
Ben aksiyon
ben
filmi izlemek istemiyorum. İçim
ha
almıyor
ben
gerçekten.
aksiyon filmi izlemek istemiyorum. Ben Gayretçi filmi izlemek istiyorum. Ben 33 yaşındayım artık. Yani izleyemem ben Gayretçi filmi. Liseye gitmiyorsan Gayretçi filmi izlemezsin yani. Bu budur. Neyse. Bugün Tuba Büyüksün Gayretçi derken kucaktan kucağa sevgili Artaş. Bu konuyla ilgili eklemek istediğimiz başka bir şey var mı?
Yok, bakalım. İzleyelim filmini. Ben A Star Is Born'un ilk yarısını çok sevmiştim. İkinci yarısı bitmek bilmemişti filmin. Bakalım Maestro nasıl olacak? Carey Mulligan bence Lady Gaga'ya göre daha izlenebilir bir oyuncu. O yüzden
tabii ki de, tabii ki
umutluyum.
de. Canımız Carey ve An Education'daki performansı. Sonsuza kadar kredisi var bende. O kadar
Aynen
seviyorum.
bende de.
Son köşemize geçmeden evvel bir haberimiz daha var. Biliyorsunuz 2009'da sanırım Sandra Bullock bayağı kendini hırpalayıp The Blind Side'da bir Oscar almıştı. The Blind Side'da anlatılan ailenin o evlatlık edindiği iddia edilen oğlu ailesine dava açtı. Dava da şu: siz beni evlatlık edinmediniz, sadece beni vasiliğimi almaya ikna ettiniz ve tüm paramı harcadınız. Filmin kazandığı 30 milyon dolarlık gişe hasılatında siz ve öz çocuklarınız yediniz. Ben o paradan hiç hakkıma düşeni alamadım diye inanılmaz büyük bir davaya girişmiş. İşin çok komik bir tarafı var. Bu haber sürekli Sandra Bullock'un fotoğrafıyla paylaşılıyor. Ve Sandra Bullock da çok yakın tarihte işini kaybetti. Çok zor bir dönemden geçiyor. Son 2 senedir sanırım bununla boğuşuyormuş zaten. Böyle bir enteresan, klasik, ulan be medya dediğimiz ama bir taraftan da vay sizi beyaz kurtarıcılar diye isyan ettiğimiz bir konu. Sevgili Artaş, belli değil miydi? Bir cumhuriyetçiye güvenilir mi?
Yani evet işte.
Bunlar da Amerikan'ın AKP'lileri.
Demek istiyorum. Yani evet, Sandra Bullock için üzgünüm. Gerçekten sabır diliyorum kendisine. Çok ağır bir hastalıkla boğuştuktan sonra çok eminim zor bir
Evet.
kayıptır. Sonradan dönüp birkaç röportajını gördüm de işte hayatımın aşkı, ben onu beklemişim hayatım boyunca falan diye bahsetmiş. Eminim çok acı çekiyordur. Yani medya yetkililerinden de bunu şey diye hani haberleştirenler var. Sandra Bullock konu hakkında yorum yapmayı kabul etmedi falan. Yani sence Sandra Bullock konu hakkında yorum yapabilecek durumda mı tatlım?
Gerizekalılar ya. Michelle Williams'a da
Habercilik
aynısını yapmışlardı.
bu değil bence. Onun ötesinde yani filmin de çok hastası olmamıştı. Performansı da evet, Sandra Bullock çok yetenekli ve ne yapsa izlenir ama öyle çok akılda kalıcı değildi bence. Miss Congeniality ile alsaydı keşke Oscar'ını.
Keşke.
ya da Gravity mesela. Üzücü tabii. Üzücü
Gravity'siniz
tabii.
kime almıştı? Cate Blanchett almıştı Blue Jasmine'den. Cate Blanchett 3. Oscar'ını aldı gibi düşündüm bir an ama alamadı, kıyamam.
Olur ya, daha çalışıyor.
Olur. Bilmiyorum. Çok da istiyor mu ondan da emin değilim. Tarla bile çok istiyor gibi değildi çünkü.
Ya evet, ama bence Cate Blanchett böyle şey bir medya canavarı yani. Hani içinden o çıkınca durdurulamıyor ve isterse alır, öyle diyeyim.
Tabii canım. Şey, Down Under'ın Meryl Streep'i o da. Seviyor bu işleri. Meryl Streep demişken Only Murders in the Building'in 3. sezonunda Meryl Streep inanılmaz iyi. Sinirlerini bozacak derecede iyi.
Ay, çok seviyorum ben On the Murders in the Building'i. Sen çok sevmiyordun galiba. Çok
Ben
seviyorum yani. Benim için
çok
çekilmiş
sevmiyorum
gerçekten.
da 3. sezon şu an Paul Rudd ve Meryl Streep olduğu için birazcık şey izliyorum. Keyifle izliyorum açıkçası.
Ay şahane, ben de açıp izleyeyim.
Ben Selena Gomez'e tahammül edemiyorum Seda. Çok kötü bir oyuncu. Ve
çok kötü bir oyuncu, evet.
Yani artık, yani bu konuda bunu söyleyeceğim için çok da şey olacak ama yani dolguları öyle bir abartılı noktaya ulaştı ki hiçbir mimiğini kullanamıyor. Ve Steve Martin ve Martin Short gibi iki canavarın yanında neden Selena Gomez sorusunu çok soruyorum.
Hiç mi starlet yokmuş diyorsun? Yani o da onun şanslı günüymüş Umurcuğum ya.
Starlet yoktu da demiyorum ya. No Name birisi de okey. Yani o dizi birini yıldızlaştırabilir. Ya da zaten şey, bence o üçlünün straight karakteri o. Hani daha tabii, çok daha az şaka, daha çok ortamı toparlama ismi. Ve Selena Gomez yok ya. Yapıyor dizi boyunca. Başka da hiçbir şey yapmıyor.
Ya muhtemelen belli bir demografiye ulaşabilmek için böyle bir şey yaptılar. Yani sen, ben ve
tabii canım,
50 yaş üstü Amerikalılar haricinde kim izleyecekti bu diziyi? O yüzden yani Taylor Swift de olabilirdi. Bak daha kötüsü de olabilirdi.
Vallahi o zaman izlemezdim orada diziyi asla. Hiçbir şey. Hiç kimse beni içerisinde Taylor Swift'in bulunduğu bir şeyi izlemeye ikna edemez. Blindside vakasına kısaca dönecek olursam, yani bu beyaz kurtarıcı hikayeleri çok kutsandığı için Hollywood'da böyle şeylerin ortaya çıkması açıkçası benim içimin yağlarını eritiyor. Ya giderek azalıyor bu hikayeler neyse ki. Çok çok daha az beyaz kurtarıcı hikayesi izliyoruz. Ama The Blindside gibi de hani öyle bir gişe başarısı falan filan mesele de olmuş bir filmin buradan gol yemiş olması, 10 sene sonra bunların konuşuluyor olması hoş. Yani eğer Sandra Bullock'un da Oscar'ını alıyorsak, geri alabiliyorsak bu kadının yüzünden, şimdi abartıyorum olayı, Oscar'ı ortadan ikiye bölüp yarısını Gabourey Sidibe'ye, yarısını da Kerry Mulligan'a verirsek çok mutlu olurum. Teşekkürler.
Ay, Kelly Mulligan'ın En Education senesinin anasımız varmış, bak gördün mü?
Ya evet ya, Kelly'miz be. Ah be Kelly. Ne yaptın be Kelly? Evet, gelelim beklenen köşeye. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesi. Ben her hafta Seda'cığım ne olur bir erkek konuşalım dedikçe hayır kadınları gömeceğiz diyen Seda'ya inat. Bu hafta ne yaptım ettim? Bir erkeği aldık buraya. Sevgili, açayım kapıyı. Açık. Gelsin mi? Hadi gelsin. Hoş geldin Ben Affleck. Jennifer yok mu? Sevgili Ben Affleck. Ben öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Türkiye'deki turizme katkıda bulunacak müthiş pozlarıyla dünya basını meşgul ettiği için. Ya Kapalı Çarşı'da inanılmaz böyle ağzı yarılacak gibi gülüyor. Ertesi günü Boğaz'da tek başına ağlayarak yemek yiyor. Benim tanıdığım Ben Affleck bu. Ben bu Ben Affleck'i seviyorum. İki uçta. Hepimiz bir gidecek, bir gelecek. Hepimiz bir gidecek, bir gelecek. Sizin bir teşekkürünüz var mıdır kendisine?
Ben Affleck'e teşekkürüm. Yani aşka inandık sayesinde. Sonuçta Jennifer Lopez'e yazdıkları saga.
Ya.
X'ten Next olur mu tartışmalarına son noktayı koydu bence.
Öyle böyle değil.
Yani.
Vallahi şey bile gelmiyor. Hani aklıma Türkiye'de bir karşılığı dahi gelmiyor. Öyle yok. Bir aşk.
Yok. Arkadaş çevremde de yok. Yok yani.
Yani belki şey
değil. Olmamasının bir sebebi vardır diye de düşünüyor insan ama yok yani.
Hikayenin benzerliği değil de aşkın büyüklüğünden sebep Amerika'nın Mehmet Aslantuğ ve Arzu Manan'ı diyebilir miyiz bu ikiliye?
Ay Mehmet Aslantuğ dava eder bizi. Bu kaydı dinlerse şayet.
Ben şeyi çok merak ediyorum bu arada. Ben Bey'le bir gün bir araya gelirsek bunu mutlaka soracağım. Ana de Armas'la ne yaşadılar? Ben o dönem yani ikisinin de bundan bir çıkarı vardı gibi hissediyordum.
Şey gerçek çünkü bir ilişki değildi de PR ilişkisi miydi diyorsun?
Kesinlikle ya. Ben Affleck'in Jennifer Garner'ın hayatına sıçtıktan sonra imajını toparlamak için tekrardan bakın nasıl iyileştim dediği ve her gün aynı kaldırımda aşırı güleç pozlar verdiği bu publicity stuntı ben yemedim. Yiyen varsa da kendilerini tebrik ederim ama ben yemedim.
O köpek ne oldu? Ben de bunu merak ediyorum. O publicity stuntlarda bir köpek vardı. O köpek ne oldu? Ben de onu merak ediyorum.
Vallahi ben de bilmek isterdim. Bilmek isterim. Bu arada bu bölümün eski konuklarından Gwyneth Paltrow'la da yaklaşık bir 3 senelik birlikteliği olmuştu Ben Affleck'in. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Ne diyecektim? Bir de şu da var yani. Ben Affleck'in sadece Türkiye'ye gelmesi değil. En iyi film ödülünü aldığı film de Türkiye'nin geçmesi Seda.
Türkiye'de çekmiş olması.
Türkiye'de mi çekmişti?
Tabii.
Doğru, şey, İran'da geçiyordu, Argo, Türkiye'de çekmişti.
70'li yılların İran'ını Türkiye'de Bakırköy'de çektiler.
Vay be, vay be. Benim şeyimdir bu arada. Doğum yerim. Nüfusta da Bakırköy'de
bak,
geçiyor.
Mi? Gördün
Operasyon
mi?
Argo'ya bir katkın mı olmuş ya o semtte büyüyerek, ben inanamıyorum ya şu an.
Bunu yaz,
aklım aldı.
Yaz. Ya. Şeyine, Biona yaz.
Hiç be
ben. Oscar boyun bir yerlerine yaz. Academy Award winner Argo. Contributor
evet.
diye. Onun dışında ya ben de Netflix'i severim aslında.
Evet, ben de severim.
Ama bence şey, böyle yani küçük rollerde daha çok parlıyor. Mesela şey de çok iyiydi. Shakespeare in Love'da çok iyiydi. Good Will Hunting'de çok güzel, böyle bir o hikayenin ağırlığını hafifleten bir tarafı var. Böyle no bullshit karakterleri oynadığı zaman hoşuma gidiyor. Şey de kendini çok ciddiye aldığı, böyle aksiyon yıldızlığına soyunduğu falan filmlerde pek içim almıyor. Ama yani casting harikası olduğu filmler var işte, mesela Gone Girl örneği gibi. Ben Affleck'ten başka kimseyi düşünemem ben o rolde.
Vallahi ben de. Bir de yani kendini oynuyordu bence orada.
Mesela bence yeteneğinin çok ilerisinde bir şöhreti ve kredisi var. O da Hollywood işte yani.
Evet. Üzgünüm ama bu işte birazcık da George Clooney durumu. Çok benzetiyorum ben ikisini. Yani ikisi de işte ikisi de Batman. Enteresan bak, bunu hiç şey yapmamıştım. Çok benzetiyorum ben ikisini. Arkadaş olmalarını, samimi olmalarını da hiç şaşırmıyorum o yüzden. Belki Ben Affleck George Clooney'nin yürüdüğü yoldan yürüyemedi. Çünkü George Clooney daha bir evrensel yakışıklılık şeyine uyan bir fiziğe ve tipe sahip. Ben Affleck daha Amerikan zevklere hitap ediyor bana kız. Hatta direkt Boston zevklerine hitap ediyor. Ama yani çok benzetiyorum. George Clooney de bence yani yetenekleri çok çok üzerinde bir üne sahip. Bundan rahatsız değilim bu arada. Ama yani hani çok iyi yönetmenler değiller ama ikisi de yönetmenliğe bir şekilde gönül verdiler. Sen Air'i izlemiş miydin? Biz Air konuştuk mu bu yıl?
Yok, izlemedim. Konuşmadık. Çalışıp
tamam,
geleyim.
Bir noktada onu da şey yaparız. İzlersen, çünkü Oscar döneminde de adı geçecek belli ki.
Bence de adı geçecek. Eşimle izlerim diye bekletiyorum ve İki yetişkin aynı anda iki saati üst üste koyamadığımız için olmuyor.
Bir de şey yani tam bir şey heteroseksüel erkekle bir ilişkin varsa mutlaka onunla izlemen gereken bir film hakikaten. Onun haricinde son bir teşekkürde bulunayım belki. Teşekkür de değil, tebrik edeyim daha doğrusu. Bu kadar erken yaşta Oscar'ı alıp Oscar fikrini aradan çıkarmış olmak bence kariyerini de olumlu yönde etkiledi. Yani hep bahsediyorlar bundan, Matt Damon'dan. Bir ödülün arkasından koşmak, yıllarını heba etmek. Yani çok örneğini görüyoruz maalesef bunun Hollywood'da. Ben Affleck bu konuda çok şanslıydı. Tabii hani oyunculuğuyla hiçbir zaman Oscar alamayacağını da hepimiz gayet farkındayız.
Adaylığı var
farkındayız
mı?
Oyunculukla?
Yok.
Hiç yok değil mi? Hiç yok. Bir Hollywood Lands diye bir film vardı. Onunla böyle çok yaklaştı.
Şeyi oynadı. Christopher Reeves'in.
Evet. Ama onun haricinde hiç yaklaşamadı. Yaklaşabileceğini de pek zannetmiyorum ya. Çok da şey değil. Şey vardı. 2 sene önce bir filmde amcayı oynuyordu. The Tender Bar.
Aynen. Onun yönetmeni kim? George Clooney olabilir mi?
Evet, George Clooney filmi. Aynen.
Evet, böyle bir film var ve gömdüler bu filmi. Mesela normalde düşünsene böyle bir filmin ne kadar şey yapacağını, heyecan yaratacağını.
Ya tabii şey, bir de filmin senaristi de The Departed'ı yazan adam.
İnanılmaz, açıp izleyeyim bari.
Hani öyle bir enteresandı bir durum.
Yalnız bir şey diyeceğim, 2 gün önce de doğum günüymüş, kendisinin de doğum günü kutlu olsun.
Evet, demin gördüm onu, söyleyecektim. Jennifer Lawrence'la ortakmış doğum günleri, 15 Ağustos. Vallahi Aslan Burcu'nun gururusunuzdur ya. Tebrik ediyorum ikinizi de. Aslan Burçluların Amerikalı olduğunu anladığımız bu bölümün nihayetine erdik bence. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı bu arada?
Yoktur. Şey sorayım. Ne izleyeceksin bu hafta sonu?
Vallahi yok şu an. Aklımda hiçbir şey yok. Bir birikmiş dizim falan da yok bu ara. Sen ne izleyeceksin? Sen söyle.
Ne bileyim. Benim tabii ki bir sürü bir upuzun bir şeyim var. Kuyruğum var. belki bir ara bitiririm. Ya çok hareketli bir hafta sonu olacak. Belki de bir şey izleyemem.
Ne izlerim merak ediyorsanız Letterboxd'dan Umur Tas ve Sedart'ı takipleyerek ne izlediğimizi görebilirsiniz. Bak ilk kez Letterboxd reklamı yaptım.
Öyle yaptın gerçekten. Güzel, şık oldu.
Bununla birlikte tabii ki de Apple Music ve Spotify'da da bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok güzel artık şeylerimiz, dinleyici sayımız da çok yükseldi. Abone sayımız da çok yükseldi. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Buraya kadar dinleyen kalmış mıdır ondan emin değilim ama sağ olun, var olun yani. Gerçekten sizin dinliyor olmanız, sizden gelen geri dönüşler bize de büyük motivasyon oluyor.
Aynen, katılıyorum. İmza kaşe mühür mü diyorlar öyle.
Aynen, yaşasın Gen Z. Bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.